7. İkinci Mahmut düzeni, islahatı. İkinci Mahmut'un yetişmesi ve yeni düzen hakkında düşünceleri. İkinci Mahmut, birinci Abdülhamit'in oğludur. 20 Temmuz 1784'te doğdu. Çocukluğu rahat geçti. Şehzadelerinin veliaht bulundukları sıralarda yaşadıkları kafes hayatını tanımadı. Fakat geleneklere uygun olarak eski usullere göre terbiye edildi. Okuma yazma öğrendi. Edebiyata ve musikiye merak sardırdı. Bütün Osmanlı şehzadelerine dünya ve padişahlık hakkında öğretilmesi kural olan mistik bilgiler ona da öğretildi. Dünyanın her şeyi fanidir, nihayet bulur. Ama ahiretin her şeyi ebedidir, nihayet bulmaz. Saadette bulunan saadette, hırmanda bulunan mahrumiyette ebedidir. Her bir insan kendi ettiğinden sual olunur. Ama padişahlar mülkünde ve cemii memalikinde mevcut bulunan âlâ ve ednâ ve sair ve kebir, rical ve nisa ve âniya ve fukaranın mecnuundan sual olunur ve hesap olunur. Bunların cümlesi tarafı haktan padişaha emanet olunmuştur. Bu bilgiye göre padişahlık Allah vergisidir. Padişahlık yaptıklarından ahirette Tanrı önünde sorumludur. Adalet kesindir. Fakat Tanrı adaletidir. Öğretimin dünya ile ahireti uzlaştırmaya çalışan bu bilgileri yanında 2. Mahmut, amcası 3. Selim'den Osmanlı İmparatorluğu'nun içinde bulunduğu kötü durumu, bu imparatorluğu yıkılmadan kurtarmak için yapılması gereken islahatın yapısını ve karakterini öğrendi. 3. Selim'in öldürülmesi, Alemdar Mustafa Paşa'nın Yeniçeri ihtilali karşısında kahramanca ölümü, iç isyanlarda, dış harplerde Osmanlı ordusunun devamlı yenilgileri, Mahmut'ta köklü bir düzen yapma duygu ve düşüncesinin gelişmesine yardım etmişti. 2. Mahmut, yeni düzen yolunda kendinden önce gelmiş olan padişah ve vezirlerin İmparatorluğun muhafazacı kuvvetleri önünde yerlerini ve hatta hayatlarını kaybettiklerini bilmesine rağmen, devlet için başka çıkar yolu olmadığından geniş ölçülü bir düzen çalışmasına başladı. 2. Mahmut düzeninin karakteri. 1. 2. Mahmut'un düzeni ne düşünce ne de çalışmalar bakımından yeni değildi. 18. yüzyılda Lale Devri'nden başlayarak yenilik hareketleri yapılmıştı. Bu yüzden son yıllarıyla 19. yüzyılın ilk yıllarında 3. Selim'in Nizam-ı Cedid adıyla yapmak istediği islahatsa pek önemliydi. Şu halde 2. Mahmut düzenine gelinceye kadar Osmanlı İmparatorluğu Batı dünyasının tesirlerine kapılarını dereceli bir şekilde açmıştı. Bununla beraber Batı düşüncelerini ve Batı kurullarını benimseyenler çok azdı. Ulema sınıfı, devlet adamları, asker ocakları batıdan gelen yeniliklere düşmanlıklarını açıkça belirtiyorlardı. Halka gelince menfaatini tartamayacak kadar cahil olduğundan bazen lakayit, bazen de yenilik düşmanlarına taraftardı. Bu sebeple 2. Mahmut düzeni büyük zorluklarla karşılaştı. Bu zorlukları yenmek için padişah kuvvet kullandı. 2. İkinci Mahmut düzen yapmaya kalkıştığı sıralardan çok önce Batı memleketlerinde halk sınıfları ayaklanarak hükümdarlarından yeni düzen istemeye başlamışlardı. Bu ayaklanmaların birçoğunu hükümdarlarla halk sınıflarından bazıları arasında iki tarafın birbirine karşı olan durumlarını düzenleyen mukaveleler imzalanmasıyla neticelenmiş, bu suretle meşrutiyet usulüyle yönetilen devletler meydana çıkmıştı. İkinci Mahmut tarafından yapılan yeni düzen, padişahla halk arasında yeni münasebetler kurmak gibi bir maksatla yapılmadı. Padişah, devletin sarsılan otoritesini yeni tedbirler ve yeni kurallarla kuvvetlendirmek istedi. Fakat devletin dayandığı temeller, önceki padişahlar devrinde nasılsa öyle kaldı. Batının kuralları ve kurumları, padişah otoritesinin kesin ve tartışmasız yürütülmesine yardım eder düşüncesiyle alındı. 3. Büyük halk kitlelerinin toprak, endüstri ve ticaretle ilgili çalışmaları modern kanunlarla düzenlenecek yerde eski halinde bırakıldı. Bununla beraber ordunun gereçlerini sağlamak için eğitime yeni bir istikamet verildiği gibi devlet ekonomisinde de değişiklikler yapıldı. 4. II. Mahmud düzen çalışmalarında Batı düşüncesini kendisine kadar açık gönülle kabul etmiş yardımcılar bulamadığı için ortaya bir ıslahat ekibi çıkamadı. Padişahın düzen işlerini kendilerine emanet ettiği kimselerin çoğu muhafazacıydı. Sadrazam Hüsrev Paşa bunlardan biriydi. Hüsrev Paşa sadrazamlığı elden kaçırmamak için padişaha ıslahatçı görünmekte fakat gerçekte batılı düşüncelere düşman bulunmaktaydı. 5. İslamlık zihniyetiyle batılı düşünceyi bağdaştırmak güçlüğü yüzünden II. Mahmud düzen çalışmalarında özden çok şekle önem verdi. Böyle olduğu için de düzeni kendi yapısında yetersizdi. II. Mahmud'un ölümünden sonra Abdülmecid devrinde Tanzimat adıyla bir seri yenilik hareketlerine girişilmesi bunu açıkça belirtmektedir. Düzenin konakları, askerlik alanında düzen. II. Mahmud ilkin orduyu düzene koymak istedi. Bu istek normaldi. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu'nun dış ve iç güvenliği sarsılmış bulunuyordu. 1768'den beri türlü devletlerle yapılan savaşlarda Osmanlı orduları arkası gelmeyen yenilgilere uğramış ve büyük toprak parçalarının düşman eline geçmesine engel olamamışlardı. Bundan başka iç isyanları bastırmak hususunda acizleri de görülmüştü. İstanbul'da Yeniçerilerin türlü vesilelerle isyan çıkarıp hükümetin işlerine karışmaları da göz önünde tutulunca, askerlik alanında yeni bir düzen kurmanın doğrudan doğruya imparatorluğun mukadderiyle ilgili büyük ölçüde bir hareket olduğu anlaşılır. Askerlik alanında yeni düzen çalışmaları, II. Mahmud devrinin ilk yıllarında başlar. Sadrazam Bayraktar Mustafa Paşa, ayanlarla imzaladığı ittifak senedinde askerliğin düzene sokulması maddesini de sıkıştırmıştı. Paşa, 3. Selim'in Nizam-ı Cedid'ine benzer bir Sekban-ı Cedid ocağı kurdu. Bu ocağa tuğ, davul ve sancak verilerek bağımsız duruma getirildi. Ocak, Levent çiftliği ile Üsküdar kışlalarını genç asker namzetlerinin Avrupa usulünde eğitim görmesiyle gelişmeye başladı. Sekban-ı Cedid erlerine aynı renkte ve biçimde aba, dizlik, tozluk ve kalpak giydirildi. Bundan başka Yeniçeri Ocağı'nın düzenlenmesine de girişildi. Bu düzen için temel olarak Sultan Kanuni Süleyman Kanunnameleri kabul edildi. Buna göre fiilen askerlik yapmayan rençber ve esnaf gibi kimselerin ellerindeki Yeniçerilik kağıtları, esameler alınacaktı. Yeniçeri esamesini muhafaza etmek isteyen Yeniçeri ortalarına bağlı delikanlılar, Sekban-ı Cedid veyahut Kalyoncu ocaklarında askerliği öğrenecekler ve sonra sanatlarıyla uğraşabileceklerdi. Bayraktar Mustafa Paşa'nın bu düzeni Yeniçerileri kuşkulandırdı. Memnunsuzluklarını kahvelerde Bayraktar'ın aleyhine söylemekle göstermeye başladılar. Padişah, Bayraktar'ın sadrazamlıkta bağımsız bir şekilde çalışmasını kıskandığından Yeniçerileri tuttuğunu belirtmeye başladı. Yeniçeri ocağım kâr-ı kadim ecdadı izamdan mevruz hasse askerimdir. İslam'da ne şekil yararlılık ettikleri tevarihte manzurum olmuştur. Benim dahi itibarım anlaradır. İnşallahü Teala nice nice gazalarda yararlık ibraz edip mazhar-ı fütuhat olarak ecdadım gibi gazi okunmamı kudreti hakla anlardan ümid ederim. Bayraktar Mustafa Paşa'nın askerlik alanındaki düzeni Yeniçerilerin ayaklanması ve Bayraktar'ın öldürülmesiyle sona erdi. Bundan sonra Yeniçeriler zorbalıklarını arttırdılar. Kadın ve erkeklere sarkıntılık, birbirleriyle kavga, odaları arasında savaş, tüccar, esnaf ve ameliyi kesime bağlama ve kazançlarına ortak olma, tüccar gemilerine balta asma gibi hareketlerine harpten kaçma, ağalarını öldürme, riayaya her türlü zulüm ve işkence yapma gibi zorbalıklar ekleniyordu. Devlete ve millete düşmanın bile yapamayacağı hainlikleri yapan ve ancak kendi çıkarını düşünen bu kanun bilmez, hiçbir değer tanımayan çeteleşmiş ocağın akıbeti üzerinde durmak sırası gelmişti. Halk artık kendilerinden yaka silkmeye başlamıştı. Başta padişah olmak üzere devlet adamları, Yunan isyanlarındaki başarısızlıklarını görerek bundan böyle imparatorluğun geleceği için kendilerine güvenilemeyeceğini anlamış bulunuyorlardı. Padişahın emri üzerine devletin ileri gelenleri uzun süren görüşmelerden sonra Eşkinci adıyla talimli bir asker sınıfının kurulmasını kararlaştırdılar. Yeniçerilerin bu sınıfa karşı gelmeleri ihtimali vardı. Eskiden Yeniçeri ağalığında bulunan Boğazlar muhafızı Ağa Hüseyin Paşa'nın tavsiyesi üzerine ocağın belli başlı şeflerinin para ve hediye karşılığında Eşkinci sınıfı için eğilimleri sağlandı. 25 Mayıs 1826'da Şeyhülislam'ın evinde Sadrazam Mehmet Selim Paşa, Rumeli Kazaskeri, İstanbul Müftüsü, Sadaret Kethüdası, Defterdar, Darphane Nazırı, Tophane Nazırı, Yeniçeri Ağası ve ocağın ileri gelenleri toplanarak imparatorluğun iç ve dış durumunu gözden geçirdikten sonra talimli asker yetiştirilmesi yolunda fikir birliği sağladılar. Ulema fetva verdi. Vezirler, ulema ve ocağın ileri gelenleri ağa kapısında toplanarak verilen kararlar dairesinde çalışılacağını belirten bir yazı imzaladılar. Buna göre 1. İstanbul'da bulunan 51 Yeniçeri ortasından her biri asker olmaya elverişli 150 kişi çıkaracak. 2. Eşkinci sınıfının her odasında Yeniçeri odasındaki kadar subay bulunacak. Bir çorbacı, bir odabaşı, bir vekil harç, bir bayraktar, bir usta, bir baş karakollukçu, bir saka. 3. Subaylar tayinlerinde Yeniçeri ağasına caize vermeyecekler. 4. Yeniçeri ağası vazifesine başlarken sadrazama hiçbir para vermeyecek. 5. Eşkincilerin eğitimlerine itina edilecek. Talim, et meydanında subayların nezareti altında yapılacak. Atış talimi Kağıthane'de ve Davutbaşı'da yapılacak. Daha birçok maddeyi taşıyan bu yazı gerçekten köklü bir yeni düzen vesikası değildi. Çünkü Yeniçeri Ocağı'na hiçbir suretle dokunulmuyordu. Yeniçeri Ocağı'nın dışında kurulan Eşkinci Ocağı, Nizam-ı Cedid veya Sekban-ı Cedid gibi bağımsız bir kuruldu. Birkaç gün içinde bu kurula 500 kişi kaydoldu. Talimler 12 Haziran 1826'da başladı. Aynı gün İstanbul kahvelerinde talimlere karşı bir küfür propagandası başladı. Ulemanın fetvalarına rağmen yapılan iş kâfirleri taklit şeklinde sayıldı. Nizam-ı Cedid'in tekrar kurulmakta olduğu Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılacağı sözleri çıkarıldı. Takriben bir ay sonra Yeniçeriler kazanlarını et meydanına çıkardılar. 15 Haziran 1826. Saraya ve yeni düzene karşı klasik ihtilal bir defa daha başlamış oldu. Asilerin taktiği eski taktikti. Münadiler çıkardılar. Bunlar mahalle mahalle dolaşarak sadrazamın Yeniçeri ağasının Ağa Hüseyin Paşa'nın öldürüldüğünü ilan ve halkı et meydanına davet ettiler. Sucular, hamallar ve serseriler her vakit olduğu gibi kazanların etrafında ikinci halkayı kurmaya koşuştular. Yağma ve korkutma hareketleri derhal başladı. Sadrazamın konağı, Mısır Paşası'nın Kethüdası'nın köşkü derhal yağma edildi. Talim için fetva vermiş olan ulemaya hakaretler ve tehditler yağdırıldı. Bu esnada Sadrazam ve Şeyhülislam ve diğer devlet adamları saraya koştular. Sadrazam, topçu, kumbaracı, arabacı ve tersane ocaklarına, Şeyhülislamsa müderrislere, şeyhlere ve talebeyi uluma saraya gelmeleri için haber gönderdiler. Ocak ve saray taraflarını toplarken asilerle saray arasında müzakereler başladı. Asiler saraya haber gönderdiler. Biz bu talimi istemiyoruz. Eski usulümüz testiye kurşun atmak, keçeye pala çalmaktır. Bu usule bağlı kalmak istiyoruz. Talim işini kararlaştırmış olanların başları muradımızdır. Saray, sadrazamın ifadesiyle asilere karşılık verdi. Yeni talim sistemi şeriata, akla ve mantığa uygundur. Herkesin söz birliği ve ulemanın müsaadesiyle kabul edildi. İmparatorluğun menfaati ve şerefi bu talimin yapılmasını emretmektedir. Buna karşı gelmek devlete isyan etmekten başka bir şey değildir. Asileri kahretmeye kadiriz ve hazırız. Bu cevap karşısında asiler kudurdular. Kuvvetlerini göstermek için cinayetler işlemeye başladılar. Sadrazam ve devlet adamları ise Beşiktaş'tan Topkapı'ya gelmiş olan padişah tarafından kabul edilerek savaş kararlarını görüşmeye başladılar. İkinci Mahmut heyecanlı ve azimliydi. Konuyu şu sözlerle ortaya koydu. Tahta çıktığımdan beri Tanrı'nın yardımıyla din ve devletime hizmet etmek için nasıl çalıştığımı hepiniz biliyorsunuz. Yeniçerilerin ihtilallerle tahtıma saldırışlarını da biliyorsunuz. Ben kan dökülmesini önlemek için suçlarını bağışladıktan başka onlara her türlü iyilikler yaptım. Son zamanlarda talim yapılmasını kabul ettiklerini gösteren bir mukavele imzaladılar. Şimdi bu imzalarını çiğniyorlar. Halbuki mukavele din ve devlet adamlarım tarafından da tasdik edilmişti. Yeniçerilerin bu hareketleri ve şimdiki istekleri padişahlarına karşı bir isyan değil midir? Bu asileri cezalandırmak ve isyanı bastırmak için şeriatımızın gösterdiği yol nedir? Ulema cevap verdi. İki taifeden biri diğerine karşı ayaklanırsa, Tanrı'nın emri yerine gelinceye kadar ayaklanan talife ile dövüşünüz. Bu ayeti kerimeyi fetva takip etti. Hazır bulunanlar, kararımız padişahımız Efendimizin uğrunda savaşmak ve ölmektir. Tanrı büyüktür ve doğruların yardımcısıdır. Sadrazam padişahtan sancağı şerifin de çıkarılmasını rica etti. İkinci Mahmut biraz durakladı. Herkes heyecan içindeydi. Bu sırada ulemadan Abdurrahman Efendi elindeki tesbihi yere vurarak bağırdı. Bu din ve devletin devam ve bakası, muradı ilahisi ise o habisleri mahvederiz. Değilse bu din ve devlet yolunda mahvolup gideriz. Daha ne olmak ihtimali kaldı? Bu sözler heyecanı taşırdı. Herkes ağlamaya başladı. İkinci Mahmut yaşlı gözleriyle sancağı şerifi çıkararak sadrazama verdi. Bu büyük olay münadilerle İstanbul'un dört bir tarafına yayınlandı. İslam olanlar sancağı şerifin altına davet edildi. İstanbul halkı sancağı şerifin altına koşuştu. Bu, halkta Yeniçerilere karşı sönmez bir kin yaratmaya başlamıştı. Başkentte her türlü zorbalığı yapan bu kanun tanımaz çete, 3. Selim'i alçakçasına öldürmüş, Rus harbinde Yunan isyanlarında korkaklık göstererek devletin şerefini ayaklar altına almıştı. Topkapı'da toplanan devlete sadık asker ocaklarıyla halk ve devlet adamları, başta sancağı şerif olduğu halde tekbirler ve tehlillerle Sultanahmet Camii'ne geldiler. Burada asilere karşı yürüyüş planları düzenlendi. Ağa Hüseyin Paşa topçu askeriyle divan yolundan, İzzet Mehmet Paşa kumbaracı, lağımcı ve kalyoncu askerleriyle Saraçhane tarafından Et Meydanı istikametinde yollandılar. Bu düzenli kuvvetlerin gerisinde silahlandırılmış halk geliyordu. Yeniçeriler 1807 ve 1808 isyanlarında yaptıkları gibi saldırışa geçecekleri yerde savunmayı uygun görerek Et Meydanı'nda kaldılar. Sancağı şerif altına giden silahsız halkı durdurmak için de hiçbir hareket yapmadılar. Kendi kuvvetlerine fazla güvendiler. Divan yolu, Kapalı Çarşı ve Bayezid taraflarında bulundurdukları zayıf öncü kuvvetleriyle Et Meydanı'nı güvenlik altına aldıklarını sandılar. Halbuki sancağı şerif kuvvetlerinin harekete geçmesi, bu öncü postaların Et Meydanı'na çekilmeleri için yetti. Hüseyin Paşa'nın komutasındaki topçu kuvvetler, Horhor Çeşmesi yakınlarında bir mukavemete rastladılarsa da, topçu yüzbaşısı Kara Cehennem İbrahim Ağa'nın gayretiyle bu mukavemeti kırdılar. Sonunda türlü yollardan gelen kuvvetlerle Et Meydanı'nı ve başlıca Yeniçeri kışlalarını sardılar. Yeniçeriler savunmada kalmada ısrar ediyorlardı. Kendilerine teslim olmaları teklif edildi, reddettiler. Bunun üzerine toplar ateş açtı. Bu ateşin tesiriyle büyük kışla kapısının bir kanadı kırıldı. Mustafa isminde bir topçu eri hayatını tehlikeye koyarak kapının diğer kanadını açtı. Topçular et meydanına başlarında Kara Cehennem İbrahim Ağa olduğu halde girdiler. Yeniçeriler toplardan yılmışlardı. Kışlaları da yanmaya başlamıştı. Büyük bir şaşkınlık içinde hayatlarını kurtarmak için kaçışmaya başladılar. Bu kısa savaş Yeniçeri isyanına son verdi. Yüzyıllarca Osmanlı İmparatorluğu'nun şan ve şefkatini sağlamış olan fakat sonunda bir çete haline girerek devleti çıkmaza sokan Yeniçeri Ocağı, bu suretle hatalarının ve kabahatlerinin ağırlığı altında birkaç saat içinde ezilmiş oldu. Yeniçerilerin perişan edildiği haberi her tarafta sevinçle karşılandı. II. Mahmud, bir Hatt-ı Humayun yayınlayarak Yeniçerilerin devlet ve millete yaptıkları kötülükleri saydı ve ocağın kaldırıldığını belirtti. Bu hat, İstanbul'da olduğu gibi Rumeli ve Anadolu vilayetlerinde de derhal yayınlandı. Bundan başka sadrazam tarafından valilere vilayetlerindeki Yeniçeri ocaklarının söndürülmesi için özel talimat verildi. Yeniçeriler kazanlarını teslim edecekler ve bulundukları kaleleri terk edeceklerdi. Bundan böyle Yeniçeri kelimesi bile telaffuz edilmeyecek, Yeniçeriler lehinde söz söylemeye cüret edenler ağır cezalara çarptırılacaktı. Osmanlı şairleri geleneğe uyarak Osmanlı tarihine Vakai Hayriye adıyla geçen bu olay için tarihler düşürdüler. Bu tarihler içinde Keçeci İzzet Molla'nınki değerlidir. Tecemmü eyledi meydanı lahme, edip küfranı nimet nice bağı, koyup kaldırmadan ikide birde kazan devrildi, söndürdü ocağı. Yeniçeri ocağının kaldırılmasından bir müddet sonra Bektaşi tarikatı da yasak edildi. Bektaşilikle Yeniçeri Ocağı arasında yakınlık, ocağın kuruluşunda Hacı Bektaş Veli tarafından takdis edilmesiyle başlar. Bektaşiler, Yeniçeriler gibi her türlü yeniliğe düşmandılar. Bu itibarla Yeniçeri isyanlarında her zaman onlarla fikir ve işbirliği yaparlardı. Bektaşiler, halkın aşağı sınıflarıyla temasta oldukları için Yeniçeri ocağının kaldırılmasını bu sınıflar arasında kötü gösterebilirlerdi. Dine aykırı tören yapmakla suçlu tutularak takip edildiler. Tarikatları yasak edildi. 60 yıldan önce yapılmış tekkeler bırakılarak gerisi yıktırıldı. Bektaşi kodamanlarından birkaçı İstanbul'da idam edilerek diğerleri Anadolu'nun türlü yerlerine sürüldüler. Bu tedbirler Yeniçeri ocağının hortlaması ihtimallerini çok azaltıyordu. Yeniçeri ocağının kaldırılması Osmanlı tarihinde gerçekten hayırlı bir olaydır. Çünkü bu ocak kuruluş ve gelişmesinden kanunnamelere dayanan durumunu kaybederek çıkarından başka değer tanımayan bir politika partisi haline gelmişti. Eski Yeniçeri ocağı ile bu ocak arasında bazı adetlerle isim benzerliğinden başka benzerlik kalmamıştı. Ocak, her türlü düzene düşman olmasından dolayı birçok düzen teşebbüsleri kan içinde boğulmuştu. II. Mahmut'un bundan sonra görülecek düzen çalışmalarının gerçek garantisini Yeniçeri Ocağı'nın yıkılmasında görmek doğrudur. Asakir-i Mansure-i Muhammediye'nin kuruluşu. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması imparatorluğun buhranlı zamanına rastlamıştı. Yunan isyanı hareketleri sürüp gidiyordu. Bu durum yeni bir ordunun süratle kurulmasını gerekli kılıyordu. Yeniçeri ocağının kaldırılmasında çalışan devlet adamları, Asakir-i Mansure-i Muhammediye adıyla Avrupa usulünde bir askerin kurulması için tedbirler aldılar. Ağa Hüseyin Paşa, Kocaeli ve Hüdavendigâr sancakları, Karadeniz ve Rumeli sahili muhafızlığı üzerinde olmak üzere Asakir-i Mansure-i Muhammediye ser askerliğine atandı. Bir de Asakir-i Mansure-i Muhammediye kurmak için çalıştılar. Asakir-i Mansure-i Muhammediye Avrupa usulünde düzenlendi. Tümen, tabur ve bölük bölümlerine ayrıldı. Bir tümen 3 veya 4 taburdu. Padişah için özel bir tümen kuruldu. Erlerle erbaşlara Avrupa'da olduğu gibi tüfek ve kılınç verildi. Elbise olarak vücuda sıkı yapılan bir ceket, topuklara kadar inen geniş pantolon ve potin kabul edildi. Serpuş olarak da fes alındı. Eski devirden kalma talim görmüş askerle subaylar yeni ordunun çekirdeğini teşkil ettiler. Askerin yeni usulde yetiştirilmesinde başlıca güçlük, subay noksanlığından ileri gelmekteydi. İkinci Mahmut, Hristiyan subaylardan haz etmediği ve halkın dini eğilimi hesaba kattığı için Mısır valisi Mehmet Ali Paşa'dan halis Türk veyahut halis Arap subaylar istedi. Mehmet Ali, ordusunu yetiştiren subayların Fransız olduklarını ve İslam subayların henüz askeri eğitim yaptıracak kadar ilerlemediklerini ileri sürdü. Bunun üzerine İslamlığı kabul etmiş Hristiyanlardan subaylar atandı. Fakat bütün bu tedbirler kifayetsizdi. İkinci Mahmut, Avrupa'dan subay getirmeye karar verdi. Kendisine gelinceye kadar Osmanlı padişahları genel olarak Fransa'dan subay ve mühendisler getirtmişlerdi. Padişah, Fransa'nın Osmanlı İmparatorluğu'na karşı güttüğü siyaseti devletin çıkarlarına uygun görmediği için Prusya'dan piyade, süvari ve topçu subayları getirtti. Fakat getirtilen subaylar küçük rütbeli oldukları için Osmanlı ordusunun düzenlenmesinde ümit edilen netice alınamadı. Osmanlı erleri ve subayları ilerlemeler gösterdikleri halde Osmanlı Yüksek Komuta Heyeti harp sanatı bakımından yetersiz bir seviyede kaldı. İkinci Mahmut, askerlik alanındaki yeni düzeni sağlam temellere dayandırmak için yüksek bir harp okuluyla bir tıp mektebi kurduğu gibi Avrupa memleketlerine harp sanatını öğrenmek için öğrenciler de gönderdi. Hükümet kurumlarında yeni düzen. Yeniçeri Ocağı yeni düzen hareketlerine daima karşı gelmişti. Ortadan kaldırılmasıyla yeni düzen düşüncelerinin sağlanması için yol açılmış oluyordu. İkinci Mahmut, tahta çıktığı günden beri tasarladığı reform programını yürürlüğe koydu. Programında modern haklara bağlı devlet telakkisine dair bir yenilik yoktu. Fakat kanun kuvvetini almış bazı geleneklerle inanları kaldırmak eğiliminde bulunması, modern haklar istikametinde bir çalışmadır. Osmanlı İmparatorluğu'nda ziraat, ticaret ve sanat çalışmalarının dışında devlet hizmetinde bulunanların kazandıkları servetin ölümlerinde müsaade edilerek devlet hazinesine konması gelenekti. Padişahların bu geleneğin dışına çıkarak memurluğun dışında servet sahibi olanların mallarına el koydukları da oluyordu. Buysa mülkiyet hakkının devamlı bir tehdit altında bulunması manasını taşıyordu. İkinci Mahmut, Vakayı Hayriye'nin sonunda müsaadenin kaldırıldığını şu sözlerle bildirdi. Bundan böyle saltanatın millet için bir dehşet, bir korku kaynağı değil, fakat bir destek olmasını istiyorum. Bunun için kişinin malına devletçe el konulması geleneğini kaldırıyorum. Bundan başka padişah, tebaası arasında din bakımından herhangi bir fark gözetmediğini şu satırlarla belirtti. Tebaamdan Müslümanları ancak camide, Hristiyanları kilisede, Musevileri de havrada tanımak isterim. Bu sözler İslamlık temellerine dayanan bir imparatorlukta silik de olsa halkın kanun önünde müsavirliğini sağlamaktadır. İkinci Mahmut, Osmanlı hükümetine de yeni bir şekil vermeye çalıştı. Padişah, sadrazam ve Şeyhülislam'da toplanmış olan yetkileri Batı devletlerinde olduğu gibi türlü bakanlar arasında paylaştırdı ve bu suretle geniş ölçüde bir iş bölümü yapıldı. Sadrazamlık unvanı baş vekalete çevrildi. Sadrazam, padişahın mutlak vekili olmak durumundan çıktı. Bu sıfatla kendisine eskiden geçmekte olan yetkiler bakanlara, nazırlara geçti. Mühür, yetkilerin alameti kaldı. Sadrazamda olduğu gibi bakanlarda da bulunması uygun görüldü. Bundan sonra baş vekalet bakanlıklar arasında işbirliğini ve ahengi sağlayan bir şeref yeri oldu. Baş vekile türlü işlerde yardım etmek için bir de baş vekalet yardımcılığı kuruldu. İlk defa olarak baş vekalete Rauf Paşa getirildi. Sadaret kethüdalığı ilkin umuru dahiliye nezaretine, 2 yıl sonra da dahiliye nezaretine, reisül küttaplık hariciye nezaretine, darphane-i amire ile hazine-i amire de maliye nezaretine çevrildi. Bundan başka evkaf ve ticaret nezaretleri de kuruldu. Nezaretlerin kurulması memurlar arasında da işbirliği yapılmasını gerektiriyordu. Bu zamana kadar iç işleriyle dış işleri Babali'de aynı memurlar tarafından görülmekteydi. Halbuki karakterleri bakımından bu işler aynı değildi. Bu itibarla iç işleri ve dış işleri memurları da ayrı birer sınıf ve kariyer halinde organlandı. Bütün memurların atanması ve ilerlemeleri sağlam temellere dayandırıldı. İlerlemelerde ula, saniye, salise ve rabia olarak aşağıda görülen memurluklara karşılık teşkil eden sınıflar kuruldu. Müşirlik ve vezaret payesi, Rumeli sadareti payesi, rütbeyi ula, feriklik rütbesi, Anadolu sadareti, rütbeyi saniye, sancakbeyliği rütbesi, harameyne şerif payesi, rütbeyi salise, kaymakam ve alay emini ve kapıcıbaşı, mahreci mevleviyet payesi rütbesi, rütbeyi rabia, binbaşı, İstanbul rüusu, haceganlık. Bu rütbelere ve haceganlık rütbesine nişanlar, resmi elbiseler ve kılıçlar yapıldı. Bundan başka memurlara derecelerine ve işlerinin önemine göre maaş bağlandı. İkinci Mahmut yeni düzen hakkında tedbirler düşünmek ve hükümete tekliflerde bulunmak üzere meclisler ve komisyonlar kurulmasına da çalıştı. Bu suretle eskiden Divan-ı Hümayun'da görülmesi gelenek halini almış olan devlet işleri, özelliklerine göre bu meclislerde görüşülmeye başladı. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması üzerine kurulan ilk meclis, Dar-ı Şura-yı Askeri oldu. Bu meclis, kişilerin askerlik ödevleriyle ilgili kuralları saptamak, Batı devletlerinde yürütülen askerlik usullerini incelemek ve Türk ordusunun ilerlemesi yolunda gereken tedbirleri bulup ortaya koymakla ödevlendirildi. Bundan başka Gülhane'de Meclisi Valayı Ahkamı Adliye ve Babali'de Dar-ı Şura-yı Babali meclisleri kuruldu. Bu meclislerin vazifeleri memurların gerektiği vakit muhakemesini yapmak ve hükümetle kişi arasında çıkacak anlaşmazlıklarla davaları görmekti. Hükümet kurumlarında ortaya konan bu düzen, yüzyıllardan beri aynı halde kalmış olan Osmanlı hükümetinin yapısında önemli bir şekil değişikliği manasını taşıyordu. II. Mahmut'tan önce yapılan yeni düzen çalışmaları, daha çok orduda ve cemiyetin bazı müesseselerinde yapılmış, fakat hükümet kurumlarının ne yapısına ne de şekillerine dokunulmamıştı. Bu itibarla II. Mahmud'un hükümet kurumlarında yaptığı düzen, batılılaşma yolunda yapılan çalışmaların önemli bir merhalesidir. Memleket idaresinde düzen. II. Mahmud tahta çıktığı vakit Osmanlı İmparatorluğu'nun türlü eyaletlerinde yarı bağımsız ayanlar türemişti. Sadrazam Bayraktar Mustafa Paşa onları başkente getirterek padişahın otoritesine dokunamayacak şekilde hareketlerini sağlamak için bir ittifak senedi imzalatmıştı. Fakat Bayraktar'ın öldürülmesinden sonra Rumeli'nde ve Anadolu'da ayanlar başkenti hiçe sayarak hareketlerine devam ettiler. Bu ayanların kodamanları şunlardı: Pazvantoğlu, Tuzcuoğlu, Nasuhoğlu, Dağdevirenoğlu, Kalyoncuoğlu, Tekkelioğlu, İbrahim Ağa, Katipoğlu, Sarı Osman, Kara Osman, Dede Bey, Kara Feyzi, Kel Ahmet, Hasköy Ağayanı, Emin Ağa, Bülbüloğlu, Tepedelenli Ali Paşa, Ravendizli Kör Mehmet Paşa, İshak Paşa. Hükümet, otoritesini imparatorluğun her tarafında geçirmek için bu ayanlara karşı esaslı bir harekete geçti. Ayanlardan bir kısmı öldürüldü. Bazıları da sürüldü. Fakat Tepedelenli Ali Paşa ve Mısır valisi Mehmet Ali Paşa gibileri devlete kafa tuttular. Neticede iç harpler doğdu. Tepedelenli Ali Paşa öldürüldüyse de devlete karşı isyanı Yunan isyanlarının başlamasına ve gelişmesine sebep oldu. Mısır valisi Mehmet Ali Paşa'ya gelince, Şam ve Suriye'yi ele geçirdikten sonra Anadolu içlerine girmeye ve Manisa'ya kadar ilerlemeye muvaffak oldu. Bu esnada Paşa'nın fitneleriyle Anadolu'da birçok isyanlar oldu. Bunların içinde en önemlisi Kastamonu'daki Tahmisçi oğlu isyanıdır. Bütün bu irili ufaklı ayaklanmalara ve iç harplere rağmen Rumeli'de ve Anadolu'da devlet otoritesini kurmak mümkün oldu ve bundan sonradır ki hükümet memleket idaresinde yeni bir düzen kurmaya teşebbüs etti. Düzenin ağırlık noktası vilayetlerin başkente bağlılığını sağlamak suretiyle kuvvetli bir merkezicilik yaratmak oldu. Bunun için de valilerin vilayet sırtından geçinmelerine son verilerek kendilerine maaş bağlandı. Valiler bundan böyle ücretli birer memur durumuna girdiler. Valilerin ödevleri arasında Redif adı altında Avrupa usulünde asker yetiştirmek de vardı. Redifler çoğalınca eyaletlerde müşirlikler kuruldu. Başlangıçta müşirlerin ödevi çok geniş tutuldu. Müşirler bulundukları yerlerin askeri olduğu kadar mülki ve mali işleriyle de uğraşırlardı. Müşirlikler sancaklardan birkaçını birleştirmekle kurulurdu. Daha sonra müşirliklerin mahiyetlerinde ferikler kuruldu. Bundan başka İstanbul vilayetinden başlamak üzere bütün vilayetlerde halkın hükümetle olan münasebetlerinde aracılık yapmak üzere muhtarlıklar kuruldu. Nüfus sayımı ve mülk yazımı. Osmanlı İmparatorluğu'nun gelişme sıralarında nüfus sayımına büyük önem verilmiştir. İmparatorluğa katılan her toprak parçasında ilk yapılan işler arasında toprak yazımıyla nüfus sayımı vardı. Fakat Rumeli ile Anadolu'da aynı zamanda ve modern anlamda ilk nüfus sayımı 2. Mahmut devrinde yapıldı. Hükümet, Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasından sonra kurulması kararlaştırılan yeni asker için insan ve vergi kaynaklarına muhtaçtı. Bu kaynakların değeri hakkında bir düşünceye sahip olmak için sayım yapılması kararlaştırıldı. Nüfus sayımının ne şekilde yapılacağını tayin etmek için özel bir meclis kuruldu. Bu meclis gereken talimatnameleri hazırladı. Esas itibarıyla sayım Anadolu'nun ve Rumeli'nin erkek nüfusunun bilinmesi için yapıldı. O vakte kadar böyle bir sayım yapılmış olmadığı için halkın endişeye düşeceği ihtimalleri göz önünde bulundurularak nüfus sayımına gönderdikleri defterleri derlemek ve genel neticeleri saptamak için İstanbul'da bir ceride nezareti kuruldu. Erkek nüfusunun sayımı din esasına göre yapıldı. Bu suretle Rumeli ve Anadolu'nun İslam ve Hristiyan erkeklerinin sayısı tespit edildi. İslam nüfusu içinde Kıptilerle aşiretler de ayrı sayıldı. Reaya adıyla gösterilen Hristiyanlara gelince genel olarak ırk ve din farkı gözetilmeden yapıldı. Sayım neticesi Anadolu ve Rumeli'de 4 milyona yakın erkek nüfusunun varlığını meydana çıkardı. Bunu takriben 1,5 milyonun Rumeli'de, 2,5 milyondan biraz fazlasının da Anadolu'da olduğu anlaşıldı. Rumeli'de az sayıda mevcut Yahudi ve Kıpti bir tarafa bırakıldığı takdirde 800 bin Hristiyan karşısında 500 bin İslam tespit edildi. Anadolu'da ise 2 milyon İslam nüfusuna mukabil 400 bin Hristiyan olduğu anlaşıldı. Nüfus sayımı yapılırken mülk yazımı da yapıldı. Bu yazıma başlıca sebepler şunlardır. Harpler dolayısıyla devlet vergilerle ilgili kanunnamelerin ve hükümlerin yürütülmesini gereği gibi kontrol edememişti. Bu sebeple bazı yerlerde İslam ve Hristiyan tebaanın devlete verdiği vergilerin esası sarsılmış bulunuyordu. Mesela borçlu olduğu verginin yarısını veya üçte birini kesenler olduğu gibi himaye ve iltimas sebebiyle vergi kudretine sahip olduğu halde hiç vermeyenler de vardı. İşte bu haksızlıklar ortadan kaldırılarak herkesin kudretiyle uygun vergi vermesi esası kabul edildi. Vergilerin emlak, arazi, ticaret ve temettuata nispetle ve hazer zamanına mahsus olmak şartıyla binde hesabıyla tahsil ve mali senenin başı Mart itibar olunarak herkesin hisselerinin mahkeme sicillerine kaydı ile her şahsa bir senede vereceği verginin miktarını gösterir mühürlü senet verilmesi ve bunların senede iki taksitte ödenmesi, bunlar haricinde hiçbir kimsenin hiçbir nam ve vesileyle ve angarya suretiyle rencide edilmemesi ve herkesin emval ve emlakinden emin olmak için memleketin her tarafına yazım memurları gönderilmesi ve örnek olmak üzere ilkin Hüdavendigâr eyaletiyle Gelibolu sancağından yazıma başlanması uygun görüldü. Posta, pasaport ve karantina. II. Mahmud'a gelinceye kadar Osmanlı İmparatorluğu'nda düzenli bir posta sistemi yoktu. Halbuki Batı memleketlerinde yıllardan beri postalardan faydalanılmaktaydı. II. Mahmud şu Hatt-ı Humayun'la Türkiye'ye posta usulünün alınması gereğini anlattı. Nizam-ı Mülk-ü Humayun'umun istihsali emniyeti ve irat tedariki vacibeden olduğuna ve ders saatimden taşraya gönderilen ve taşradan ders saadetime gelen metakip kimden kime gidip geldiği malum olmamak mülabesesiyle tahrirat maddesinde fesat tekevvül ve zuhur ettiğine binaen bu madde dahi yoluna konulmak üzere Hatt-ı Humayun'uma şu veçhiyle hutur eder ki memaliki sairede cari olduğu misillu tedariki devleti aliyemde kar güzar bir kimesine hüsnü tabirle bu hususu nazırı nasb ve bir münasip mahal tahsis olunarak tarafından Anadolu ve Rümeli'nin münasip mahallelerine adamlar ikame edip fima ba'at hiç kimesine hod behod mektup göndermeyip gerek ehli İslam ve gerek reaya ve efrenç taifeleri gönderecekleri mektup ve emanetlerini nazıra götürüp sept-i defter olunarak her bir mahalle muvakkaten Tatar ihracıyla mahallelerine genderüp adamlar vasıtasıyla ihsaniye verilse. Posta usulünün kabul edilmesi üzerine posta yollarının yapılmasına girişildi. İlkin İstanbul'dan İzmit'e kadar bir yol yapıldı. Yolun açılış töreninde padişah bizzat bulundu. Kendisi faytonu ile adamları posta arabalarıyla Üsküdar'dan Kartal'a kadar gittiler. Bundan sonra memleketin diğer taraflarında da posta yolları yaptırıldı ve postane açıldı. Posta usulü kabul edilirken memleket içinde ve memleket dışında yapılacak geziler için de iki usul kabul edildi. Memleketler içinde yapılan geziler için kişilerin mürur tezkeresi taşımaları, memleket dışına gideceklerin ise her devlette olduğu gibi hariciye nezaretinden pasaport almaları şart koşuldu. II. Mahmud'dan evvel Avrupa'ya giden İslam tebaa olsun, reaya olsun, gidecekleri memleketin Türkiye'deki sefirinden pasaport istemek zorundaydılar. Hatta Türk elçileri bile memuriyet yerlerine giderken bu mecburiyete uyuyordu. Bu ise Osmanlı Devleti için bir küçüklük demekti. Bu itibarla yabancı memleketlere gidecek İslam tebaaya ve reaya'ya hariciye nezaretinden pasaport verilmesi ve Avrupa'da olduğu gibi gidilecek memleketin sefiri tarafından bu pasaportun imza ettirilmesi usulü Türkiye'de de kabul edildi. Sosyete alanında düzen. II. Mahmud devrinde sosyete alanında yapılan düzen bütün halk sınıflarını ilgilendirecek ölçüde değildir. Devlet memurlarının yaşayış, kıyafet, birbirleriyle ve halkla münasebetlerinde batıda geçen şekillerden bazıları alındı. Padişah, kendisini büyük memurlarından ayıran ve herkese yukarıdan bakması esasına göre ayarlanmış olan adetlerle törenleri bıraktı. Bakanlarla ulemanın huzurunda oturmalarına müsaade etti. Mısırlı kıyafetini benimsedi ve sokağa Mısırlı kıyafetinde çıkmaya başladı. Sakalını kısa kesti. Devlet adamlarını da kendisi gibi hareket etmeye teşvik etti. Eski usulde adetlerle kıyafetlere bağlı kalanları azarladı. Avrupalıların kullandığı eğer tarzında bir eğeri kullanmaktan çekinen sadrazam bir müddet için gözünden düştü. devlet dairelerinde tasvirini astırdı. Avrupa hükümdarlarının yaptıkları gibi doğumunun yıl dönümünü törenle kutlamayı adet edindi. Osmanlı padişahlarının İstanbul'da kapanmaları adetini de bıraktı. Avrupa hükümdarlarının memleketlerini tanımak için zaman zaman yaptıkları seyahat fikrini benimsedi. İkinci Mahmut ilk seyahatini Rumeli'ye yaptı. İlkin kalyonuyla Varna'ya gitti. Oradan Rusçuk ve Tırnova yoluyla Edirne'ye kadar uzandı. İkinci Mahmut setre ve pantolonu mecburi kıyafet yaptıktan sonra Serpuş meselesini de ele aldı. Serpuş, Osmanlı İmparatorluğunda ırk, din, tarikat, sınıf ve meslek alametiydi. Devlet adamları kavuk giyerlerdi. Fakat kavukların şekli meslek ve rütbelerine göre değişirdi. Bu sebeple kıyafetlerin ve serpuşların türlü türlü oluşu Osmanlı cemiyetine bir karnaval manzarası veriyordu. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasından sonra kavuk taşımak mecburiyeti kaldırıldı. Fakat kavukların yerine bu sefer de herkes başına dilediğini koymaya başlayınca ortaya çok garip kıyafetler çıktı. Bu, devletin otorite ve şerefini temsil eden memurları gülünç duruma sokuyordu. Asker ve memurlar için fes, serpuş olarak kabul edildi. Fakat halk yine dilediğini başına koymakta serbest bırakıldı. Serpuş, bundan böyle halkla devlet memurları ve asker arasında bir tefrik alameti sayıldı. Halk için başı bozuk tabirinin kullanılması, dilediği serpuşu giymesinden ileri gelmektedir. Milli eğitim alanında düzen. İkinci Mahmut devrinde milli eğitime büyük önem verildi. Medrese, imparatorluğun kalkınması için milli eğitime yardım edecek durumda olmadıktan başka, Batı düşüncelerine de düşmandı. Halbuki Osmanlı İmparatorluğu'nun mukadderi milli eğitim probleminin çözülmesine bağlıydı. Din, devletin temelini teşkil ettiği için medresenin tamamen kaldırılarak yerine Avrupa usulünde okullar açılmasına imkan yoktu. Bu bakımdan Yeniçerilerin kalkındırılmasında önce askerlik alanında yapılan düzenin usulü alındı. Medreseler olduğu gibi bırakılarak Batı'nın eğitim prensipleri ve kurumları kabul edildi. Geniş halk kitlelerinin kalkındırılmasında Batı'da 18. yüzyıldan itibaren yaygın düşünce ilk öğretimin mecburi oluşuydu. Ansiklopediciler de öğretmek medenileştirmektir prensibini müdafaa etmişlerdi. Bu batılı düşüncelerin doğruluğunu kabul eden II. Mahmut, bir fermanla ilk öğretimin mecburi olduğunu belirtti. Fakat fermanda çocuklara öğretilecek bilginin okuma yazmadan başka İslamlığın şartları ve din kaideleri olduğu açıklanmıştı. Bu bilgi ise zamanın istediği bilgi olmaktan uzaktı. Bundan başka ilk öğretimin mecburiyeti prensibi yalnız İstanbul için düşünülmüştü. Kaldı ki bu prensibi İstanbul'da bile yürürlüğe koymak için gereken vasıtalar henüz mevcut değildi. Bununla beraber yüksek okullara öğrenci yetiştirmek üzere İstanbul'un bazı taraflarında bugünkü ilkokula muadil Rüştiye okulları kuruldu. Bunların gelişmesine vakit bırakılmadan yine Sibyan okullarının üstünde Mektebi Ulumi Edebiye kuruldu. Bu okula Sibyan'ı bitiren öğrencilerin alınması ve 18 yaşına kadar okutulmaları kararlaştırıldı. Öğrencilerin gösterdikleri gayrete göre evkaftan maaş bağlanması prensibi de kabul edildi. Devlet memurlarının yetiştirilmesi için ilkokul derecesinde bir de Mektebi Marifi Adli kuruldu. Adli kelimesi okulun Mahmudi Adli zamanında kurulduğunu anlatmak için verilmişti. İlk öğretim için çalışıldığı sıralardan çok önce yüksek öğretim problemleri de ele alınmıştı. Bu konuda hükümet daha cesur bir şekilde Batı düşünce ve usullerini benimsedi. Harp okulu, harbiye ve tıp okulu, tıbbiye, program, vasıta ve çalışmalarıyla Batı'daki benzerlerine çok yakın okullar olarak kuruldular. Yeniçeri ordusunun kaldırılmasından sonra kurulması kararlaştırılan Asakiri Mansure için çok sayıda subaya ihtiyaç vardı. Bu subayların hepsini Avrupa'dan getirtmeye imkan yoktu. Bu itibarla Avrupa'da subayların yetiştirilmesinden faydalanılan okullar gibi bir okulun İstanbul'da açılmasından başka çare yoktu. Birkaç defa elçilikle Avrupa'ya gidip oradaki harp okullarını gören Namık Paşa'nın çalışmalarıyla Harp Okulu Beşiktaş yakınlarında Mektebi Hayriye adıyla kuruldu. Okulun önemi ilk anlarda halk tarafından anlaşılmadı. Zenginler çocuklarını harbiyeye vermekten çekindiler. Hükümet sokakta dolaşan kimsesiz ve garip çocukları harbiyeye alarak subay yetiştirmek zorunda kaldı. Başlangıçta öğrenci sıkıntısı çekildiği gibi öğretmen sıkıntısı da çekildi. Harbiyenin 2. Mahmut devrinde en değerli öğretmeni Elhaç Hafız İshak Efendi oldu. İshak Efendi Divan-ı Hümayun tercümanlığında bulunmuştu. İyi Fransızca biliyordu. Harp okuluna gerekli kitapları Batı dillerinden Türkçe'ye çevirmeye ve aynı dünyanın kaynaklarından faydalanarak kitaplar yazmaya başladı. Yazdığı kitaplar 4 ciltlik Ulûmu Riyaziye, Fenni İstihkam, Top İzvesi, Esleha-i Hafife-i Nariye'dir. Bundan başka makina, fizik, kimya, jeolojiye dair yazıları da vardır. Bu son ilimlerin Osmanlıca tercümelerini bulan da yine odur. Batı'dan ve en çok Prusya'dan öğretmenler getirtildi. Bunlar Türkçe bilmedikleri için tercüman vasıtasıyla ders verdiler. Harp okulunun kurulmasında olduğu gibi tıp okulu, tıbbiyenin açılmasında da ön planda askerlik zaruretlerini görüyoruz. Yeniçeri ordusunun yerine kurulan Mansure kadrolarında askerlerin sağlık durumuyla uğraşmak için doktorlar konmuştu. Bu doktorları Türkiye'de mevcut müesseselerde yetiştirmek imkanı yoktu. Medreselere yaslanan Darüşşifa ve tımarhanelerde bir dereceye kadar tıp bilimleri öğretilmekteydi. Fakat medreseler gibi bu müesseseler de zamanla çürüyüp gitmişlerdi. Bu itibarla tıp öğretimi alanında Avrupa'ya benzemeye çalışmaktan başka çare yoktu. II. Mahmut devrinde tıp okulu bu zaruretle açıldı. Açılış töreninde bizzat padişah bulundu ve şu sözleriyle okulun ödevini belirtti. Biz ise gerek Asakir-i Şahane ve gerek Memaliki Mahsuramız için hazik tabipler yetiştirip hidemat-ı lazimede istihdam ve diğer taraftan dahi fenni tıbbi kamilen lisanımıza alıp kütüb-i lazimesini Türkçe tedvine sayı ikdam etmeliyiz. Tıphane ve Cerrahhane isimleriyle okul açıldıktan sonra II. Mahmut Sadrazam'a yolladığı bir hatta tıp için bu bir lazime-i fenni celileden olmakla bay ve gedanın buna ihtiyacı derkar ve aşikardır. İnşallah müddeti kaliyle de yetiştirilip ahar milletten olan etibbaya pek de hacet kalmaz sözleriyle tıp okulunun istikbali hakkında iyi ümitler beslediğini belirtti. Tıp okulunun öğretimi ilkin iki bölüme ayrıldı. Birinci bölüm hazırlık, ikincisi ise doktorluk bölümüydü. Hazırlık bölümünde öğrencilere Arapça, din dersleri ve Fransızca öğretilmekteydi. Doktorluk bölümünde ise Arapçaya devam edilmekle beraber doktorluğun türlü özel dersleri gösterildi. Birkaç yıl sonra dil ve din bilgileriyle tıp bilgilerinin 4 yıl gibi kısa bir zamanda öğretilmesindeki güçlükler göz önünde tutularak Viyana'dan getirtilen Profesör Bernard'la Hekimbaşı Abdülhak Molla okulu yeni bir düzene koydular. Tıphane ve cerrahhane yerine Darül Ulumi Hikemiyye-i Osmaniye ve Mektebi Tıbbiye-i Aliye-i Şahane ismiyle okul çalışmalarına devam etti. Öğretim müddeti 6 yıla çıkarıldı. Öğretim dili Fransızca olarak kaldı. Arapça ve din dersleri programlardan kaldırıldı. Tıp kütüphanelerimizin gelişmesine de önem verildi. Bu yolda en çok çalışan Hekimbaşı Behçet Efendi'dir. Behçet Efendi Arapça ve Farsçayı öğrendikten sonra Divan-ı Hümayun tercümanı Yahya Efendi'den Latince ve Fransızca öğrenmiş ve sonra doktor olmuştu. Tabiat ilimleri yazarı Buffon'un tarihi tabiisini ve fizyolojisini başka bir yazarın da ameliyatı tıbbiyesini Türkçe'ye çevirdi. Tıp okulunun batılı düşünce ve bilimlere dayanması ve doğunun modası geçmiş bilgisinden kurtarılması, bu okulun doktorlukta olduğu kadar düşüncede ve siyasette de büyük adamlar yetiştirmesine sebep oldu. Tıp okulunun açılmasından çok önce imparatorluğun sağlık durumuyla ilgili tedbirler de alınmaya başlandı. Bunlar arasında İstanbul'da bir hastane açılmasıyla karantina usulünün kabulü ve türlü hastalıklar hakkında risaleler yayınlanması vardır. II. Mahmut devrinde yayıma da önem verildi. O vakte kadar devleti ilgilendiren olaylardan halkı haberdar etmek için resmi bir gazete çıkmamıştı. Halbuki Avrupa memleketlerinde uzun zamandan beri böyle gazeteler çıkmaktaydı. Türk elçileri türlü vesilelerle Babali'ye ve padişaha bu gazeteler hakkında raporlar göndermişlerdi. II. Mahmut, şer-i şerife ve nizama asla dokunur yeri olmadığından mada mülküme pek çok menafi olacaktır ifadesiyle Takvim-i Vekayi adını taşıyan resmi bir gazetenin Türkçe ve Fransızca olarak yayınlanmasına izin verdi. Devletin önemli olaylarına yazan Takvim-i Vekayi haftalık bir gazete oldu. 5000 sayı olarak basıldı. İstanbul'da ve Taşra'da olan memurlara ve elçilere gönderildi. Avrupa'ya öğrenci gönderilmesi. II. Mahmut devrinde türlü alanda yapılan düzen çalışmalarının mukadderi, Avrupa düşüncesine sahip kişilerin yetişmesine bağlıydı. II. Mahmut devrine gelinceye kadar Avrupa'ya öğrenci gönderilmemişti. 3. Selim, büyük Avrupa başkentlerinde kurduğu devamlı elçiliklere gönderdiği elçilik memurlarına boş durmayarak bilim ve yabancı dil öğrenmelerini emretmiş fakat planlı bir şekilde öğrenci göndermemişti. II. Mahmut düzene başladığı sıralarda İslam halkın Hristiyanlar hakkındaki duygu ve düşüncelerini göz önünde tutarak İslam öğrenciler yerine Hristiyan riayadan öğrenciler göndermeyi düşündü. Fakat harp okuluyla tıp okulu kurulduktan sonra öğretmen ve memur yetiştirmek için bu okullarla Enderun ağalarından 150 kişilik bir kafile Avrupa'nın türlü memleketlerine gönderildi. Bu hareket o vakit halkın gözüne pek çirkin göründü. Padişahla hükümetin dinsizlikle itham edilmesi için müteassıplara yeni bir fırsat çıkmış oldu. Ekonomi alanında düzen. II. Mahmut devrinde ekonomi alanında ortaya kayda değer bir düzen konulamadı. Padişah ve yardımcıları Mısır valisi Mehmet Ali Paşa'dan ders alabilirlerdi. Fakat imparatorluğun servet kaynaklarının değerlendirilmesinde yabancı uzmanlardan faydalanmayı düşünmemeleri yüzünden, bu sıralarda Osmanlı İmparatorluğu pazarları Avrupa mallarının istilasına uğramış bulunuyordu. Bu istilanın korkunç bir şekil almasına devlet de yardım etmişti. Çünkü yeni kurulan düzenli ordunun elbisesi için gereken çuha, nemçe ve Fransa'dan getirilmekteydi. Bu yüzden de her yıl 40-50 bin kese memleket dışına çıkmaktaydı. Hükümet yabancı mallara karşı yerli malların sürümünü sağlamak için 3. Selim'in de başvurmuş olduğu usulü kullandı. Bir padişah emriyle yabancı kumaşından elbise yapılması yasak edildi. Fakat sofçu esnafı fırsattan faydalanmaya kalkışarak yerli kumaşların fiyatlarını artırdılar. 10 veya 11 kuruşa satılan Ankara sofu 25 kuruşa çıkartıldı. Kumaş darlığının önüne geçilmesi için memlekette yapılan çuha yapımının artırılması ve sof kumaşı satışının kontrol edilmesi düşünüldü. Çuha yapımının artırılması için Evans adlı bir mütehassıs evvelce görmüş olduğu İngiliz kumaş fabrikalarında inceleme yapmaya memur edildi. Evans dönüşünde bir İngiliz fabrikatörünün Türkiye'de kumaş fabrikası yapmak hususunda bir projesini getirdiyse de bu işin sonu alınamadı. Hükümet ticaret alanında köklü sayılmayacak tedbirler aldı. Osmanlı İmparatorluğu'nun dış ticaretinde kapitülasyonlara malik devletlerin tüccarlarıyla Osmanlı tüccarlarının rekabeti mümkün olamıyordu. Hristiyan riaya ticarette işlerini yürütmek için yabancı devletlerin konsolos tercümanlıklarına girerek Bu gibilerin faydalandıkları imtiyazlardan faydalanmaya başlamışlardı. Bu karlı iş yüzünden pek çok kimseler yabancı himayesine girmişlerdi. Hükümet Osmanlı reayasını yabancı himayesini aramaktan kurtarmak için konsolos tercümanı sıfatıyla ticaretle meşgul oldukları vakit faydalandıkları hakları kendilerine beratlarla temin etti. İslam tüccarlarından böyle beratlar isteyenlere de verildi. Hükümet bu imtiyazların İslam tüccarlarına çok karlar sağlayacağını ve tüccarların gemiler tedarik ederek büyük ölçüde işlere girişeceğini ümit etti. Fakat bu ümit gerçekleşemedi. Hristiyan reaya, Hristiyan alemiyle daha kolay ticaret yapmak imkanlarını bulduğu için onlar çok istifade ettiler. İmparatorluğun ekonomisine yeni bir istikamet verilememesi, hükümeti mali bakımdan da kötü durumda bıraktı. Yeni vergiler çıkarıldıysa da umulan netice elde edilemedi. Bunun üzerine İngiltere'den 1 milyon lira kadar borç istenmesine karar verildi. Fethi Paşa bu işle ödevlendi. Fakat bu alanda da yapılan bütün çalışmalar sözde kaldı. Hükümet ekonomik ve mali bakımdan günlük bir siyasetle yaşamaya devam etti. II. Mahmut devrinde 3. Selim'in diplomasi alanda kurmaya başladığı düzene de devam edildi. Avrupa başkentlerinde devamlı elçilikler yeniden teşkilatlanarak sağlam kaidelere bağlandı. II. Mahmut devrinde yapılan bütün bu düzen çalışmaları imparatorluğun mutaassıp halkı arasında korkunç tepkiler yarattı. İstanbul'da ve eyaletlerde isyanlar ve ayaklanmalar çıktı. II. Mahmut gavur padişah diye adlandırıldı. Padişah bu hareketlere şiddetle karşı koydu. Af ve müsamaha göstermedi. İmparatorluğun gerilemesine ve dağılmasına başlıca sebep olan kara kuvveti nerede gördüyse ezdi. Netice. II. Mahmut düzenini bir kısım tarihçiler Büyük Petro'nun düzeniyle karşılaştırırlar ve onu başarı kazanamamış, sistemsiz, usul bilmeyen ve iradesiz bir hükümdar olarak belirtirler. Halbuki gerçek böyle değildir. Büyük Petro, Rusya'nın başına geçtiği vakit iptidai kurumlarla idare edilen bir millet buldu. Üstelik bu millet de Hristiyandı. Bu itibarla onu çok şey ifade etmeyen Rus kurumlarından kurtararak Hristiyan Avrupa'nın ileri kurumlarına kavuşturmak güç bir iş sayılamaz. Halbuki II. Mahmut, Şam ve Şevket burcundan geçmiş en büyük İslam imparatorluğunun hükümdarıydı. Bu imparatorluğun örgütleri kuruldukları devirde ileriydi. Hristiyan bir aleme karşı yapılan devamlı bir savaşta uzun zaman kudret ve kuvvetlerini muhafaza etmişlerdi. İmparatorluk gerilemeye başladığı devirlerde bile İslam tebaanın çoğu bu örgütlerin yeni bir düzene konulabileceğine inanıyordu. İşte bu İslami müesseseleri bırakmak ve yerlerine Batı'nın Hristiyan usullerini almak sanıldığı kadar kolay değildi. Zaten böyle olsaydı batılılaşmak yolunda II. Mahmut'tan önce yürümeye çalışmış olan sadrazam ve padişahlar yerlerini ve canlarını kaybetmezlerdi. II. Mahmut düzen çalışmalarında bir adamın birkaç arkadaşıyla cahil, geri kalmış, mariften nasibini almamış bütün bir cemiyetle muhteşem bir savaş halinde görünür. O, bu savaşın kalbinde duyduğu parlak neticelerini görmedi. Fakat devrinin geriliğine rağmen yılmadan ve korkmadan savaşmakla benimsediği modern duygu ve düşüncenin büyük ilerlemeler kaydetmesini sağladı ve gelecek için yol açtı.